Ayrım 9, sayfa 42. Söyle, o kafir nerede? Bu kadar insan, jandarma, onu nasıl yakalayamadınız? Bu devletin, bu ne güçlüklerle kurduğumuz devletin köküne kibrit suyu saçtınız. Oysa ki biz onu ne güçlüklerle şu karşı akan ırmak kadar kan akıtarak kurmuştuk. Yüzbaşı. Yüzbaşı sözü o kadar sertti ki karşı kayalıklar yankılandı. Ağaççı kadınlar da kirp diye seslerini kestiler. Buyur kumandanım, yüzbaşı. Bu yüzbaşı sözü daha yavaş söylenmişti. Yüzbaşı, bugün eğer o kafiri yakalasaydınız ben de onu, avludaki otomobili gösterdi. Ben de onu şuraya zincirlere bağlayıp daha İsmail Ağa toprağa girmeden Adana'ya kadar sürükleyecek, parça parça edecektim. Yüzbaşı, buyur kumandanım. Biz bu devleti Çanakkale Boğazı'nı insan cesetleriyle doldurarak kurduk. Kurduk kumandanım. Öyleyse yüzbaşım, o kafiri bu gece olmazsa yarın sabaha isterim. Onu getirim şu otomobilin arkasına, şu zincirlerle bağlayacaksınız. Bağlayacağım kumandanım. Adana'ya kadar o kafirin iğne ucu kadar bir parçası kalmayacak. Kalmayacak kumandanım. Biz bu devleti Sakarya'da, Dumlupınar'da, İnönü'de, ateşlerin içinden geçerek Maraş'ta kurduk bu devleti. Maraş'ta, diye gülledi yüzbaşı. Ona Maraş kahramanı dediklerini biliyordu. Haydi yüzbaşı, bu gece hiç kimse uyumayacak. Kafiri bulmadan gelmeyeceksiniz. Geniş adımlarla konağa yöneldi. Göğsü inip inip kalkıyor, kara bıyıklarını çiğniyordu. Merdivenleri çıkıp konuk odasına girince odanın ortasına dikilmiş kalmış Mustafa'yı gördü. Eğildi, çocuğu tutup kaldırdı, bağrına bastı. Yavrum, dedi kederli bir sesle. Talihsiz yavrum. İsmail Ağa gibi bir babası olan bin kere mutluydu. İsmail Ağa gibi babası öldürülen 10.000 kere daha mutsuz. İsmail Ağa gibi arkadaşı olan da öldürülen de senin gibi. Yarın o kafiri yakalayacaklar. Yakalayıp buraya getirecekler. Şu otomobilin arkasına kalın zincirlerle bağlatacağım onu. Seni de otomobile bindireceğim. Son hızla sürdüreceğim. Arkada sürüklenen kafirin parça parça oluşunu, ta ki bir parçası kalmayıncaya kadar sen gözlerinle göreceksin. Mustafa'yı kucağından yere indirdi. Beyler onu ayağa kaldırmışlar, bekliyorlardı. Gitti, yerine oturdu. Ağır ağır sallanarak odadan çıkan çocuğa bir daha bakmadı bile. Mustafa uyuşmuş gibi ağıtçı kadınların arasına yürüdü. Bir şeyler aranır gibi oldu oralarda. Yatağa şöyle uzunca bir baktı, bir şey anlamamış gibi başını döndü. Teker teker oradaki kadınların gözlerini, yüzlerini inceliyordu. Ağıtlarını kesmiş kadınlar birbirleriyle konuşmaya dalmışlar, sofranın kurulmasını bekliyorlardı. Zerao ile Pero, Hace'de birbirlerine yumulmuşlar, başlarını eğmişler, orada öylecene kalmışlardı. Kimse çocuğun onların yüzlerinde inatla bir şey aradığının farkına varmadı. Mustafa gizlice, kimseye gözükmeden merdivenleri indi. Narın altına gitti. Orada bir süre gene arandı. Aradığını bulamayıp kayalıklara tırmandı. Babasının vurulduğu yere geldi. Kayanın üstüne eğildi. Bir sütleyen dikeni Mustafa'nın boyunca çiçek açmıştı. Onun altını görmek için uğraştı, baktı baktı, bir şey göremedi. Gözleri mavi açmış çiçeklerden sağa kayınca oradaki çukuru gördü. Çukurun içi derin kararıyor, kıvılcımlanıyor, arada bir kıvılcımlar yürüyerek sönüyor, sonra gene yürümeye başlıyor, sonra gene sönüyordu. Gece de gittikçe kararıyor, köyden ses soluk çıkmıyordu. Ortalık sessizlikten çın çın ötüyordu. İsmail Ağa kaputunun yakasını tutmuş yürüyor, parmakların arasından kan fışkırıyor, tepeden tırnağa kana batmış çıkmış sallanıyor, sonra da boynu boyunca kayalıkların üstüne mavi sütleyen çiçeğinin yanına düşüyordu. Çocuk durmadan aranıyordu küçük kayalığın hiçbir çukurunu, sivrisini, yarığını bırakmadan. Aşağıdaki akarsu karanlık, arada bir sırtı aydınlanarak akıyor, yukarıdaki kaleden bir puhunun kesik sesi geliyordu. Mustafa kayalıkta ne kadar kaldı? Bilemiyor. Nar ağacının altına geldi. Pembe, üst üste dalları eğmiş iri narlar gecede bir görünüp bir yitiyor, karanlığa batıp çıkıyorlardı. Oradan camiye koştu çocuk. Vardı minarenin içine girdi. Eski yerine oturup gözlerini tahtanın yarığına dayadı. Babasının yattığı yere baktı. Hiçbir şey göremiyordu. Orada imamın yerinde bir karartı sallanıyor, gidip geliyordu. Dağdan boşanmış bir taş gibi inen başka büyük bir puğunun sesi olacak bu. Uzun sesiyle kendine geldi. Yerinden ürpererek kalktı, konağa doğru koşmaya başladı. Avlu kapısına geldi, kaktüslerin altına girdi. Bir çıngırak sesi duyunca içinden inceden umuda benzer bir ses uyandı. Sonra da sonsuz bir ıssızlığa, boşluğa yuvarlandı. Yöresindeki her şey silinmiş, kayıyordu bir bilinmeze. Gözlerini açınca ahırda atların arasında olduğunu anladı. Ter kokusu, yemyen atların çene kütürtüleri onu kendine getirdi. Ürpermeye, korkmaya başladığını sevinçle yüreğinde duydu. Yarın sabah atların arasında bulacaktı aradığını. Yemliğe çıktı, köşeye büzüldü. Yaşlı, uzun, çok büyük gözlü, gözleri insan gözleri gibi konuşan kır atın yem yiyen başı 2-3 karış ötesindeydi. Soluğunu da yüzünde duyuyordu ılık. Ortalık saman, arpa, kuru ot, bir de zibil kokuyordu keskin. İçinde sevince, umuda, güvene benzer bir şey uyanır gibi oluyor, sonra da bir utanmada kapanıveriyordu. Kayaların arasında ırmağın yüzünden ovaya ağır ağır inen bulutların içinde kaymıyordu artık. Bu uzun huğun öteki ucundan bu ucuna kadar Mustafa'nın teker teker her birisine bindiği 30'dan fazla at bağlanmıştı tahta yemliklere bir sıra. Bir kedinin gözleri atların başının altından, yemliklerin ta öbür ucundan atlar başlarını indirip kaldırdıkça çakıp sönüyordu. Çocuk kedinin ışılayan gözlerine daldı bir süre. Atların kütürtülerini, soluklarını dinledi. Dışarıdan köyün kayalık yollarından ahırın ince kamış çitlerini aşıp at nallarının sesi geliyordu. Atlar gelip konağın önünde duruyorlar. Başkaca da onlardan ses seda duyulmuyordu. Dağdaki puhu aralıklarla ütüyor, telaşsız bir teviye. İsmail Ağa yerinden kalkıp otomobilinden inen Arif Saim Bey'i karşılıyor, sevinç içinde onu kucaklıyor, sonra birden kan içinde göğsünden boşanan kan yöreye saçılarak yere düşüyor, yerde kayalıkların arasında tırnaklarıyla otları, sütlenleri yoluyor, mavi balkıyan çiçeklerini buruşturup buruşturup fırlatıyordu öteye beriye. Arif Saim Bey şaşkın, kolları yanlarına düşmüş yerdeki kıvranan, parmakları keskin kayaları çırmalayan arkadaşına bakıyor, hiçbir şey yapmadan öyle durup duruyordu. İsmail Ağa'nın diken diken kayaları çırmalayan parmaklarından boşanan kanlar yöreyi ıslatıyor bir kan yağmuru gibi yağarak. Mustafa derinden gelen bir ağız sesiyle uyandı. Köyün horozları hep birden ötüyorlar, yanı başındaki atlar hep bir ağızdan delirmişçesine kişniyorlardı. Kır atın ağzından saçılan damlalar onun üstüne düşüyor, saçlarını yüzünü ıslatıyordu. Çocuk yerinden kalktı, yemlikten aşağıya atladı, dışarıya çıktı. Üstü başı tepeden tırnağa samana batıp çıkmış, saçları da saman içinde kalmış, kıvırcık kara saçlarının kıvrımlarına kılçık dolmuştu. Kapının önünde durup üstünü temizledikten sonra konağın avlusuna yürüdü. Avluda keçi derisinden uzun kılları sarkan yarım kollu cepkenler giymiş, esmer, uzun yüzlü, büyük kara gözlü, düşük bıyıklı insanlar yüzlerinde acı, keder, hınç, bir düşte ığranırcasına dolaşıyorlardı. Mustafa merdivenleri usulca çıktı. İstiyordu ki kimse onu görmesin. İnanılmayacak kadar utanıyordu. Azıcık bir süre merdivenin başında durdu, sonra hemen duvarın dibinden kayarak ağız söyleyen kadınların arasına gitti, sokuldu. Ak başörtülerin duldasında onu kimse görmeyecekti. Öylesine kendisini sığındığı yere sakladı. Kadınların biri alıp biri bırakıyordu ağıdı. Çocuk kendini ağıt söyleyen kadınların ığranmasına kaptırmış, o da her ağıtta birlikte sallanıyordu. Konağın yöresini gene kadınlar almıştı zınga zınk. Hepsi de ayaktaydılar ve başları konağa dönüktü. Arkalarından bir tanesi arada bir birden yukarıdaki usta ağıtçıların birisinin ağzından ağıdı alıyor, yere çökerek önünde bir ölü varmışçasına ığranarak kendini kaptırmış gidiyordu. Kalenin burçlarının ucuna inceden bir gün vurmuş, gölgeler köyden ırmağın üstüne uzamış, karşıdaki ovaya düşmüştü. Kadınlar ölünün yöresine bütün sofrayı doldurarak üst üste sıkışmışlar, aşağıda, avluda, konağın yöresinde de yığılmışlardı. Gittikçe de yöre köylerden gelerek çoğalıyorlardı. Konağa gene köpüğe batmış atlarıyla atlıların birisi gelip birisi gidiyor. Arif Saim Bey'in öfkeli sesi köyün üstünde kısa sürelerle gene çınlıyordu. Mustafa kadınların geniş etekleri başörtüleri arasında iyice yitip gitmişti. Ağıtlar ağlamalar sürüp gidiyor. Tan yerleri ışırken kalenin yamaçları ve dağın kayalıkları yankılanıyor. Köyde birdenbire bütün köy ayağa kalkmışçasına bir devinim başlıyordu. Atlılar, yayalar, abalı kırmızı postallı nar ceviz kabuğuyla boyanmış kahverengi kalın el dokuması şalvarlı dağ köylüleri, yepyeni yıkılmış kasketli, çizgili mintanlı, geniş kara donlu ovalılar, kırmızı kuşaklı, bakır sakallı göçmenler, uzun boylu kara yağız Kürtler köyün içine alaşafakta birlikte durmadan aşağıdan, gökburundan, yukarıdan, dağın altındaki gedikten, salın bağlı bulunduğu ırmağın kıyısından köye doluşuyorlardı. Ağıtlar sabahtan ikindiye kadar aralıklarla sürdü. Ağıtların kesildiği sürelerde köyü derin, arı kanadının sesi duyulur bir sessizlik kaplıyor, yaprak kıpırdamaz bir yaz ortalığı ağır bir taş gibi düşüyordu. Ölünün suyu nar ağacının köşesinde bir büyük kazanda kaynıyor, ak sakallı, kolları çevrenmiş 5 tane hoca sabırla kayalıklardan yana olan avlu duvarının dibine taşlara oturarak kurulmuş uzun masada İsmail Ağa'nın getirilip çırılçıplak konmasını bekliyorlardı. Az sonra gene bir kilimin içinde delikanlılar uçlarından tutarak ölüyü getirdiler. Tahtaların üstüne koydular. Ölünün belden aşağısını sırma işleme ipekli bir mavi havlu örtmüştü. Hocanın bir elinde koskocaman pembe bir kalıp sabun vardı. Öteki hocalar büyük kulplu taşlarla kazandan masaya su taşıyıp ölünün üstüne dökmeye başladılar. Eli sabunlu hoca bir yandan dua okuyor, bir yandan da sabunlayarak bol bol köpürterek İsmail Ağa yıkıyordu. Ölünün yıkanması, kefenlenmesi, sonra da salacağa uzatılıp omuzlara verilmesi az sürdü. Tahta minarede ezan okunuyordu. Birkaç dakika içinde ölü camiye götürülüp musalla taşının üstüne kondu. Ardından da namaza duruldu. Cami kalabalığın ancak çok küçük bir parçasını almıştı. Namaz da çok az bir sürede bitti. Mezarlık da yakındı. Salaca camiden çıkarılıp eller üstünde mezarlığa doğru götürülmeye başlandığında Kürtler hep bir ağızdan bir tek sesmişçesine bir uzun, çok uzun bir ağıda başladılar.